Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'aytan فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Nisan 1400, Hicri Kameri 26 Recep 1443 ve Miladi Takvim'de 28 Şubat 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam peygamberinin savunucusu ve destekçisi Ebu Talip ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Ukrayna'ya barışı geri getirmeye yardımcı olmak için diplomatik rol oynamaya hazır olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la Ukrayna meselesini görüştü. Avrupa Birliği hava sahasını Rusya'ya kapatıyor. Lukashenko, Amerika ve Fransa'yı bölgede nükleer silah konuşlandırmamaları konusunda uyardı. İran'ın komşu ülkeleri ihracatına ciddi artış kaydedildi. Siyonist İsrail zindanlarında Filistinli esirlere baskılar artış kaydetti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Beysit Bayramı münasebetiyle İran'ın ve dünyanın Müslüman milletlerine hitaben konuşma yapacak. Hameneyi.ir sitesine göre İslam İnkılabı rehberi bu hafta Salı günü Beysit Bayramı vesilesiyle İran ve dünya Müslümanlarına hitap edecek. İslam İnkılabı rehberinin konuşması canlı olarak televizyondan yayınlanacak. İslam İnkılabı rehberinin konuşması Salı günü saat 10.30'da Hameneyi.ir sitesinde ve İslam Cumhuriyeti'nin yurt içi ve yurt dışı kanallarından simultane tercüme ile yayınlanacak.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptığı açıklamada İran'ın Ukrayna'daki krizin çözümüne yardımcı olmak için diplomatik çaba gösterme kararlılığının altını çizdi. Tahran'ın ülkede barışı yeniden tesis etme rolünü oynamaya hazır olduğunu ifade etti. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti dış politikasının temel ilkelerine dayanarak tahakküme karşı çıkıyor ve tüm ulusların kendi kaderini tayin hakkını destekliyor, dedi. Reisi, tüm taraflar vatandaşların can ve mallarını korunmasının yanı sıra uluslararası hukuka ve insani hukuka saygıyı ciddiye almalıdır, ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti, NATO'nun onlarca yıllık yayılmacılığına ilişkin güvenlik kaygılarını anlarken, tüm dünya ülkelerin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğinin önemine vurgu yapıyor diyen reisi, İran'ın mevcut durumundan çıkmak için tek adil ve sürdürülebilir çözümün diplomasi ve tüm tarafların uluslararası taahhütlerine samimi bağlılık olduğuna kesinlikle inandığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, daha önceki talimatları takiben Dışişleri Bakanlığı ve diğer sorumlu kurumlar, başta Ukrayna'daki öğrencilerimiz olmak üzere tüm İran vatandaşlarını korumak için gerekli her türlü eylemi hızlandırmalılar, dedi.
Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın Rusya Federasyonu'na karşı yürüttüğü ve dünya üzerindeki hegemonyasını sürdürmek için gerçekleri çarpıtmaya, durumu alevlendirmeye ve krizleri sürdürmeye çalıştıkları hisleri tırmandırma kampanyalarını şiddetle kınadı. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak bugün sana yaptığı açıklamada Suriye, Amerika'nın ulusal güvenliği tehdit etmesi ve istikrarını hedef alması ile Batı'nın girişimleri karşısında Rusya'nın kendisini savunma ve yakın tehlikeyi halkından uzaklaştırma hakkına sahip olduğunu teyit ediyor, dedi. Söz konusu kaynak sözlerine şöyle devam etti. Kore Savaşı'ndan başlayarak Vietnam üzerinden Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye ve diğer savaşlarda yaptıkları savaşlarda kanunları çiğneyen ve milyonlarca masum insanı öldüren Amerika'nın başını çektiği batılı ülkelerin uluslararası hukuk ve tüzük ihlalleri hakkında konuşma hakkına sahip olmadığını ifade etti. Suriye'nin uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir tehdit haline gelen Amerikan öncülüğündeki batı politikalarına karşı durmanın tüm ülkelerin görevi olduğunu belirten Suriyeli kaynak, Amerika ve Batı'nın gündemlerini geçirmek, tarihi ve bugünü çarpıtmak için aldatma, yalan, ikiyüzlülük ve aldatma araçlarının onların pervasız politikalarının adı haline geldiğini, Batı ve Amerika'dan gelen tüm bu medya ve siyasi bağırışlar, haydutların ve kanun kaçaklarının, teröristlerin veya neo-nazilerin hizmetinde dünyada kaosu sürdürme girişimi olduğunu vurguladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Ukrayna konusunda ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum değerlendirildi. Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Genel Sekreteri Helga Schmidt ile de telefonda görüştü. Görüşmede özellikle Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanmasının önemi ele alındı. Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı, Estonya Dışişleri Bakanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.
Yeniden Ukrayna için acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son toplantısı tarihe geçecek ilişkilerin yaşandığı bir oturum oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika ve Arnavutluk tarafından konseye sunulan karar tasarısı Rusya'nın vetosuyla reddedildi. Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın mümkün olan en güçlü ifadelerle kınanması, düzenlediği askeri harekatında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. paragrafına aykırı olduğu vurgulanan karar tasarısını daimi üye Rusya veto etti. 15 üye ülkenin katıldığı oylamada 11 oy tasarısı lehine verildi. Oylamada Amerika, Fransa, İngiltere, Arnavutluk, Brezilya, Gabon, İrlanda, Meksika, Norveç, Gana ve Kenya karar tasarısına evet derken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Tasarıya destek veren Güvenlik Konseyi üyesi olmayan 43 ülkenin daimi temsilcileri de desteklerini göstermek için Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Güvenlik Konseyi'nin aylık dönem başkanlığının Rusya'dan olması nedeniyle oturumu yöneten Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vasily Benziye ile tasarıyı destekleyen ülkelerin temsilcileri arasında atışmalar yaşandı. Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Benziye, takdir hakkını kullanarak oylama sonrası başkanlık açıklaması yapmadı, basın bildirisi yayınlamadı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, oylama sonrasında yaptığı konuşmada ise tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacaklarını belirtirken, Ukrayna Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergey Kyaslitsa, Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde tasarı destekleyen diplomatlarla birlikte kuliste Ukrayna bayrağı açtı. Güvenlik Konseyi'ndeki oylama sonrasında söz verilen Kesizlia konuşması sırasında Rusya'nın başlattığı saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına tüm salonu bir dakika sessizliğe davet etti.
Öte yandan Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Tüm Avrupa hava sahasının Rus uçaklarına kapatıldığı açıklandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ursula von der Leyen, öncelikle tüm Avrupa hava sahasını kapatıyoruz. Hiçbir Rus uçağı, özel ya da ticari uçuşa açık olmayacak ifadesini kullandı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, hepimize umut oldu diyen Avrupa Birliği yetkilisi, ayrıca Ukrayna'dan gelenleri kucaklayacağız, Ukrayna'dan gelenleri ağırlayacak olan doğudaki üyelerimiz korumak için elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ise işgalci olarak nitelendirdi Rusya Devlet Başkanı Putin'in yalnızca Ukrayna'ya değil küresel güvenliğe de tehdit oluşturduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunu Kiev şehri çevresinde yasaklı mühimmat kullanmakla suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev dışında yasaklı olan fosforlu mühimmat kullandığını söyledi. RIA Novosti'nin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Rus saldırısını caydırmak için umutsuz olan Ukrayna kuvvetleri Kiev dışındaki Gostomel havaalanı yakınlarında fosforlu dolu mühimmat kullanmaya başladı denildi. Konashenko ayrıca Sovyet yapımı D-30 obüsleri için 122 milimetrelik mermiler ve BM-21 Grad kurumları için roketler kullanıyorlar dedi. Poroshenko bu tür mühimmat kullanımını 1980 yılında Birleşmiş Milletler İnsancıl Olmayan Silahlar Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yasaklandığını vurguladı. Bu arada Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Putin'in nükleer caydırıcılar hazırlama kararı çatışmayı kabul edilemez şekilde şiddetlendiriyor dedi. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı ihtilafın ardından Amerika'nın başını çektiği Rusya ile Batı arasındaki gerilim yoğunlaştı ve NATO Doğu Avrupa'daki güçlerini donatıyor.
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Batı Rusya'ya yaptırımlarla 3. Dünya Savaşı'na doğru itiyor dedi. Belarus Anayasası'na yapılan revizyonlara ilişkin olarak dün düzenlenen referandumda oyunu kullanan Lukashenko, ardından basın mensuplarına açıklamalar da bulundu. Belarus lideri Moskova'nın sunduğu tüm teklifleri Ukraynalı yetkililere ilettik. Önce kabul ettiler, sonra reddettiklerini söylediler dedi. Belarus Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı konuşmada Fransız liderin konuyu nükleer silahları konuşlandırma bağlamında referandumdan açtığına dikkat çekerek ona nükleer silahları konuşlandırmak gerekirse bu anayasaya göre konuşlandırabiliriz. Buna kimse karışamaz dedim. Bunu hangi koşullarda yapacağımı zaten söylemişim. Eğer Amerika, Fransa bizim sınırlarımızın yakınına nükleer silah konuşlandırırlarsa ben de Putin'e daha önce teslim ettiğim silahları geri vermesi için başvuracağım demiştim diye konuştum.
FIFA Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı. FIFA olağanüstü toplantı sonrası Rusya ile ilgili kararlarını açıkladı. İşte FIFA'nın kararları. Rusya topraklarında uluslararası hiçbir maç oynanmayacak. Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraflar olmayacak. Rusya'yı temsil eden üye dernek Rusya adı altında değil, Rusya Futbol Birliği adı altında maçlara çıkacak. Rusya Futbol Birliği'nin takımların katıldığı maçlarda Rusya bayrağı olmayacak ve Rusya milli marşı kullanılmayacak. FIFA açıklamasında Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin nükleer müzakerelere görüştü. Ali Şamhani dün İngiliz Ulusal Güvenlik Danışmanı Sir Stephen Legroff ile Viyana'daki yaptırımı kaldırmasıyla ilgili nükleer müzakereler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. Yüksek Milli Güvenlik Kurulu, batılı tarafların geri kalan sorunların çözümüne yönelik kabul edilemez yaklaşımların devam etmesinin müzakerelerin makul olmayan bir şekilde uzamasına ve öngörülemeyen koşulların oluşmasına yol açtığını bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, Turizm ve Sanatları Bakanı İzzetullah Zergami, Katar'daki Dünya Kupası sırasında turistlerin İran'a gelmesi için çeşitli kuruluşlarla koordinasyon yapıldı dedi. İran Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Bakanı Zergami, dün yaptığı açıklamada Katar'daki Dünya Kupası sırasında turistlerin İran'a gelmeleri için çeşitli ajanslarla yapılan koordinasyona atıfta bulunarak şunları söyledi. Son değerlendirmelerin ardından İran'a gelen turist sayısı ile ilgili doğru tahmini açıklayacağız. İran Kültür Mirası, Turizm ve El Sanatları Bakanı, Katar'da turizm için bir merkez kurduk ve çeşitli kurumların turist çekmek için uygun sinerjileri olursa ülkede yabancı turistlerin varlığını göreceğiz dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Zaferi, İran'ın komşu ülkelere ihracatının artış kaydettiğini söyledi. Zaferi dün yaptığı açıklamada İran'ın komşu ülkelere ihracatının son 6 ayda önemli ölçüde arttığını söyledi. Zaferi'ye göre İran'ın bazı komşu ülkelere ihracatı %200'e varan büyüme kaydetti. İranlı yetkili, İran hükümetinin ihracat sürecini daha da hızlandıracak ve artıracak şekilde işlerin tek elden yapılmasına çaba gösterdiğini de bildirdi.
İran Pasteur Enstitüsü Başkanı, komşular da dahil olmak üzere çeşitli ülkeler Postakovak aşısını satın almak için başvuruyor ve ihracatı için müzakereler devam ediyor dedi. İran ve Küba ortak üretim olan söz konusu aşının 3. klinik denemeleri Küba'da 44 bin ve İran'da 24 bin gönüllü üzerinde gerçekleştirildi. Postakovak ve Postakovak Plus, İran Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum lisansları aldı ve bu aşılar hali hazırda uygulanmaktadır.
Türkiye'de son 24 saatte 394.263 COVID-19 testi yapıldı. 49.792 kişinin testi pozitif çıktı. 206 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 69.845 oldu.
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki bir üste meydana gelen silah kazasında uzman çavuş Halil İbrahim Çeti hayatını kaybetti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bulunan üst bölgesinde piyade uzman çavuş Halil İbrahim Çetin'in silah kazası sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkiye askeri güçleri teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Kuzey Irak'a saldırılarını sürdürüyor. Türk ordusunun Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik yasadışı saldırıları devam ederken Bağdat saldırıları Irak'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak defalarca kınadı.
Öte yandan Suriyeli bir kaynak, Türkiye ordusu ve işbirlikçisi paralı unsurların Haseke vilayetine topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriyeli yetkililer saldırıyı kınarken Rasulayn şehri ve çevresinde üstlenen Türk kuvvetleri ve bağlantılı terör çeteler Haseke'nin kuzey ve batısındaki altyapı ve hizmet tesislerini defalarca hedef aldılar.
Filistin Savaş Esirleri Kulübü, Siyonist İsrail zindanlarında Filistinli esirlere yönelik baskı ve zulmün her geçen gün giderek arttığını bildirdi. Filistin Bilgi Merkezi'nin haberine göre Filistin Esiri Kulübü, pazar günü yaptığı açıklamada, Siyonist Hapishaneler Örgütü'ne bağlı baskıcı güçlerin Raymond Hapishanesi'nin 3. ve 8. koğuşlarına saldırarak mahkumları bastırdığını ve bunun sonucunda Raymond Hapishanesi'ndeki durumun oldukça vahimleştiğini duyurdu. Daha önce de İslami Cihat Hareketi, Siyonistlerin Filistinli tutsaklara yönelik kitlesel baskıdaki amacının onların iradesini kırmak olduğunu açıklamıştı.
Ve son haberimiz, Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik El-Husi, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin İslam ümmetine büyük zaferler getirdiğini belirtti. Bazılarının işgalci Siyonist rejimi aklayıp dost olarak tanımlamaya çalışın dile getiren Abdülmelik El-Husi, Siyonist rejim İsrail'le ittifak arayanlar direnişe pozitif bakmıyor ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'nin NATO üyeliğine itirazlar etrafında. Amerika ve Avrupalı ortaklarının bağımsız ülkeleri militarizme yönelmekle suçladığı bir sırada zaten bu ülkelerin kendileri birçok ülkenin önünde yer almaktadırlar. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından NATO'nun her daim Amerika'nın dünya genelinde özellikle de Avrupa'da askeri kolu olarak görev yaptığı söylenebilir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ve Soğuk Savaş'ın son bulmasından sonra Varşova Paktı'nın da yok olmasıyla NATO'nun da feshedilmesi planlanmıştı. Ancak Amerika farklı yollara başvurarak bu askeri yapının korunmasını istedi. Bu arada Türkiye'nin NATO'ya üyeliği konusu büyük önem taşıyor. Batı Asya ülkelerinden biri olan Türkiye 1952'den beri NATO'da güçlü bir varlığa sahip. Türkiye'nin NATO'daki önemli sebeplerinden biri de ordusudur. Aslında Türkiye Amerika'dan sonra NATO'da en büyük ikinci askeri güç. Batılı devletler defalarca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı konusunu gündeme getirirken aynı ülkeler sadece Türkiye'nin NATO üyeliğini kabul ettiler. Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin yadsınamaz bir gerçek, Amerika ve Batılı NATO yetkilileri tarafından hedef alınan ülkelerin işgaline katılımının boyutudur. Türkiye dünyanın stratejik bölgelerindeki tüm NATO misyonlarında aktif rol oynamıştır ve hala da oynamaktadır. Bu bağlamda George Soros, Mart 2002'de Sabancı Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada aşağılayıcı bir açıklama yapmış ve stratejik konumuna bağlı olarak Türkiye'nin ihraç ettiği en iyi mal ordusu ve birlikleridir demişti. Dünyanın dört bir yanındaki sözde renkli darbe planlarını ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde Amerika, Avrupa Birliği ve Siyonist rejim İsrail'in çıkarlarına yönelik komploları finanse eden bir Yahudi olan Soros, NATO'nun gerçek vizyonunu ortaya çıkardı. Ancak Ankara-Washington anlaşmazlığının tırmanması ve iki sözde stratejik müttefik arasındaki gerilimin tırmanmasından sonra bu uluslararası askeri örgütün lideri olarak Amerika, Türkiye'yi sınır dışı edecek kadar ileri gitti.
Son zamanlarda Türkiye'deki bazı siyasi ve partisel çevreler, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne üyeliğinin kayıplarını sıralarken Ankara hükümet yetkililerini askeri örgütten çekilmeye çağırdı. Bu bağlamda Vatan Partisi bildiri yayımlayarak NATO'nun batılı hükümetlere olan bağımlılığını artırırken Türkiye'nin zararına olduğunu, Türkiye'de demokrasinin yok edilmesine de yardımcı olduğunu bildirmiştir. Özellikle Türkiye'nin ulusal çıkarlarına karşı birçok darbe planı ve komplosun ardından NATO'nun Türkiye'nin ulusal çıkarlarına müdahale ettiği bildirilmiştir. Bu konuda Türkiye Vatan Partisi genel bir sonuca varmıştır. Atlantik sistemine katılarak NATO'ya girdiğimiz dönemin ekonomik sonuçları ülkenin iflası ile özetlenmektedir. 450 milyar dolar dış borç, 2021 istatistiklerine göre yaklaşık 34 milyar dolar iç döviz borcu ve 24 Aralık 2021 istatistiklerine göre 1,5 trilyon 644 milyon lira iç borç ve bu ortak işbirliğinin sonucu oldu. Bu arada 2021'deki bütçe açığı nedeniyle bu borca 250 milyar lira daha eklenecek. Uluslararası Siyonist politikacılar ve Batılı analistler bu acı gerçeği defalarca kabul ettikleri için NATO'ya üyeliğinin tamamen Türkiye ordusunun kötüye kullanma uğruna feda edildiğini göstermektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kafkas Müslüman Din Adamları Dairesi'nden yetkililerin alınması etrafında. Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim olmasına yol açan 2. Dağlı Karabağ Savaşı'nın sona ermesi, Kuzey Aras'ın Müslüman halkı için olumsuz sonuçları oldu. Bu sonuçların meydana gelmesinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gelecek nesiller üzerinde büyük bir etkisi olacağı kesin. Nitekim İlham Aliyev hükümeti Ermenistan ile savaştan sonra ilk adımda Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının tüm başarılarını Siyonist rejim İsrail'den ve Türkiye'den satın alınan silahlara bağlamaya çalıştı. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında ve Kasım 2020 anlaşmasının imzalanmasından sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı defalarca yabancı birliklere duyulan ihtiyaç ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Ermenistan'ı yenme yetenekleri hakkında konuştu. İkinci adında İlham Aliyev hükümetinin yetkileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkını İslam dininden ve Şii mezhebinden 12 imamdan uzaklaştırmak çabalarını iki katına çıkardılar. Siyonist ve Türkçe akımlara bağlı sözde uzmanlar tarafından Bakü hükümetine bağlı medyada 2. Dağlık Savaşı'ndan sonra insanları geçmişte yaygın olan Şii mezhebinden uzaklaştırmak için sözde yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Görünen o ki İlham Aliyev hükümeti Ermenistan ile savaştan sonrasında şimdi de laik yönetimle güçlendirmeye çalışıyor ve gücünün yetmesi halinde de 12 imam mezhebini bölgeden kazımak istiyor. Bu doğrultuda Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu Kafkasya Müslümanları Din Adamları Dairesi'nin yetkilerini almıştır.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi 3. oturumunda Azerbaycan Cumhuriyeti Dini İnanç Özgürlüğü Kanunu'nda değişiklik yapılmasına, Kafkas Müslüman din adamlarının cami imamlarına atama yetkisinin kaldırılmasına ve İslami gruplar için lisans verilmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı. Böylece bundan böyle Azerbaycan Cumhuriyeti Diyanet İşleri Devlet Komitesi'nin camilerin imamlarını atamasına ve sadece Kafkas Müslümanları Din Adamları Dairesi'ne bilgi vermesine karar verildi. Ayrıca dini gruplar için lisans verilmesi yürütme organı tarafından belirlenecek olan devlet kurumunun yetkisi dahilinde olacak. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin yakın tarihli bu kararına göre özellikle cami imamların atanmasına ilişkin yeni yasaların kabulü yalnızca İslam'ı ve diğer din ve mezheplere ait ibadethane ve merkezlerin imamlarını atanmasını kapsamaktadır. Bu bağlamda diğer din ve mezheplerin merkezlerin dini sorumlularının seçimi Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'nin yetkisi dahilinde olacaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis üyelerinin son kararlarının hiç şüphesiz küçük düşürücü ve hakaret içerdiği söylenebilir. İlham Aliyev hükümetinin bu kararları yabancı hükümetlerden ödünç aldığını ve onları Cumhuriyet'in Müslüman ve Şii halkına dayattığını gösteriyor. Bu kararnamenin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki tehlikeli sonuçları göz ardı edilmiş görünüyor. Bakü yetkilileri Ulusal Meclis'teki yeni kararlarla yabancı hükümetlerin vahşi saldırılarına karşı Kuzey Aras'ın Müslüman halkını silahsızlandırdı. Bu bağlamda Ulusal Meclis Sosyal Birlikler ve Dini Gruplar Komitesi Başkanı Fezail İbrahimli, Azerbaycan Cumhuriyeti Din İnanç Özgürlüğü Yasası'ndaki yeni değişiklikleri gerekçelendirirken şunları söyledi. Bu değişiklik amacı Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki din durumu üzerinde yabancı ideolojik etkileri önlemektir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 İsvent 1400 Hicri Kameri 26 Recep 1443 ve Miladi 28 Şubat 2022 Pazartesi. ...1446 yıl önce bugün Hicri kameri 26 Recep hicretin 3. yılında İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin değerli amcası ve Hazreti Ali aleyhisselamın babası Ebu Talib bir grup Müslümanla birlikte Mekke müşriklerince muhasırı altında olduğu bir zamanda vefat etti. İslam peygamberi Ceddi Abdülmuttalib'in vefatı ardından 8 yaşından itibaren Ebu Talib'in himayesi altındaydı. Ebu Talib, Peygamber Efendimizin bisetinden sonra İslam dinini benimsedi. Ebu Talib, İslam peygamberinin Kureyş kabilesi karşısında hamisi ve savunucusuydu. Ebu Talib'in vefat ettiği yılda Peygamber Efendimizin değerli eşi Hazreti Hatice vefat etti. İslam peygamberi bu iki hadiseden duyduğu üzüntüden dolayı o yılı hüzün yılı olarak adlandırdı. ...885 yıl önce bugün Hicri kameri 26 Recep 558 tarihinde Müslüman tarihçi, muhaddis ve fakih İbni Dubeysi Irak'ta vefat etti. Dini ilimleri öğrendikten sonra ders verme ve telif etme işleriyle uğraşan İbni Dubeysi çok güçlü hafızaya sahipti ve ders verdiği konuların hepsini ezbere biliyordu. Bu Arap tarihçi birçok kitap kaleme almıştır ki bunların arasında Tarihi Vasit ve Bağdat'ın Tarihi adlı eserlere değinebiliriz. ...31 yıl önce bugün 28 Şubat 1991'de 40 günlük Fars Körfezi Savaşı'nda Amerika'nın eski başkanı Baba George Bush tarafından ateşkes ilan edildi. Birinci Fars Körfezi krizi Irak ordusunun Kuveyt'e aniden saldırması ve bu ülkeyi işgal etmesi ardından Ağustos 1990'da başladı. Saddam'ın Kuveyt'i işgal etmesinde ve Washington'un krizin askeri yolla çözümlenmesine ısrar etmesi üzerine Amerika, İngiliz ve Fransız uçakları Ocak 1991'den itibaren Irak saldırısını başlattı ve 21 Şubat tarihinde Kuveyt topraklarında Irak ordusuna karşı müttefiklerin kara harekatı da başladı. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte müttefik güçlerle Irak arasındaki müzakereler başladı ve Saddam Güvenlik Konseyi'nin 12 maddelik bildirisini kabul etti. Amerika'nın etkisi altındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak'ın eski rejimini baskı altında tutmak için ülkeye karşı uluslararası yaptırımları hayata geçirdi ki bunun neticesinde Irak halkı büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Mart 2003'te Amerika ve İngiliz güçleri Irak'ta kitle imha silahlarının bulunması bahanesiyle ülkeye yeniden saldırı düzenledi ve Saddam rejimini devirdikten sonra Irak topraklarını işgal etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Adım adım buğday krizi.
Karar.
Babacan'dan merkezin kasasında eksi rezerv uyarısı.
Milli Gazete.
Kılıçdaroğlu'nun büyük planı. AKP'nin kurucusu Erdoğan'a rakip olacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Battal 26 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde siyasetin nifak odası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi partilerin çeşitli konularda birbirinden farklı düşünmesi normaldir ve hatta gereklidir. ana hedef memlekete hizmet olmak kaydıyla hizmetin yolu ve yöntemi konusunda farklı planlara ve programlara sahip olmaları gerekir ve beklenir. Bu farklılıklarla milletin huzuruna çıkmaları ve destek istemeleri demokrasinin gereğidir. Ancak bu farklılaşmanın rahat yürümediği bazı alanlarda vardır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bugün bunu tespit için bir test yapalım. Her bir önemli konuyu bir siyaset odası olarak kabul edelim. Ve partilerin en yetkin temsilcilerini ya da o konudaki oyun kurucularını o odaya sokup konuşturalım. Tek şartımız var, samimiyet. Hangi odalardaki hangi parti temsilcileri karnından konuşur? Hangi odalardaki hangi parti temsilcileri fikrini net ifade eder? Tahminimiz, ekonomi odasında herkes fikrini net şekilde söyleyebilir. Eğitim odasında da kısmen benzer durum geçerlidir. Altyapı yatırımları, sağlık ve benzeri konularda da her parti fikrini ve tercihini net şekilde söyler. Hatta resmi ve sivil din hizmetleri odası bile samimi fikirlerin uçuşma alanı olur. Anayasa ve ideolojiler konusunda herkes fikrini söyler, hatta bazı milliyetçi partiler hariç herkes demokrat kesilir. Kürt Milliyetçiliği Odası'ndaki tartışmada HDP ve benzeri partilerin farklılaşması bir anlam ifade eder. Kemalizm Odası'na girdiğimizde ise burnumuzu çok ciddi bir nifak kokusu sarar. Nifak kokusuyla tütsülenmiş o odada diğer partiler maalesef sınıfta kalır. Halbuki demokratım diyen partilerin o odadaki nifak kokusunu teşhis etmesi ve farklılıkların samimi şekilde dillendirilmesini teşvik etmesi lazımdır. Hani vicdan hürriyeti aslında edik, demokratlara nasihatimizin ana başlığı bu odayı kapatmak olmalı.
Hakan Topkurulu, 26 Şubat tarihli Aydınlık gazetesinde "Dolar sistemi sona eriyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Para, mal ve hizmetlerin değişimi için kullanılan ölçü birimdir. Basit şekilde parayı böyle tanımlayabiliriz. Peki, paraya bu özelliği, ayrıcalığı veren nedir? Paraya her ülkede ayrı ayrı para birimlerinin oluşması ve her piyasada farklı para birimlerinin kullanılmasının nedeni o piyasada hakim olan gücün itibarından gelir. Kısacası bileğe güçlü olanın para birimi o piyasalarda hakimdir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Birinci Dünya Savaşı sonrası gerileyen güç Britanya İmparatorluğu'nun yerini İkinci Dünya Savaşı galiplerinden Amerika Birleşik Devletleri aldı. 1944 yılında Bretton Woods kasabasında yapılan toplantıda artık dünyada geçerli uluslararası para birimi Amerikan dolarıydı. Büyük Britanya kendi önerisini John Maynard Keynes başkanlığındaki heyetiyle kabul ettirememişti. Amerikan Birliği diğer galipleri de kendisine bağlıyordu. Savaşın diğer galip tarafı olan Sovyetler Birliği ise bu hakimiyetin dışında kalıyor, sosyalist sistem kendi alternatif ekonomik sistemini oluşturuyordu. Amerika ekonomik olarak kontrol etmeye başladığı sözde müttefiklerini ayrıca silah ile de kontrol altına almalıydı. Bu kontrol mekanizmasının adı NATO idi. 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından kuruldu. Türkiye 1952 yılında pakta katıldı. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda elde ettiği üstünlüğü NATO çatısı altında kontrol ettiği ülkeler aracılığıyla sürdürüyordu. 26 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte artık dünyanın tek jandarması olmuştu. 2000'li yıllarda Çin üretim gücünü eline geçirinceye kadar askeri ve ekonomik olarak tek güçtü. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti muazzam üretim potansiyelini harekete geçirerek Amerika'yı adeta dondurduğu felç etti. Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte Asya ülkeleri de ekonomik olarak ilerleme sağlamaya başlamışlardı. Bu arada Rusya Federasyonu da eski silahlı gücüyle birlikte yavaş yavaş dağılma psikolojisini üzerinden atarak ekonomik olarak da kendini gelmeye başladı. Dünyanın tek jandarması için artık grafik eğride plato çizmeye başlamıştı. Yani yükselen güç artık durulamaya başlamıştı. Harekete geçirdiği Ukrayna'yı NATO'ya sokma bahanesi ile Rusya'yı tuzağa düşürecekti. Bu arada Belarus ve Kazakistan'a yenilmiş, 2021 yılında ise Afganistan'dan kovulmuştu. Arada daha unuttuğum nice yenilgiler vardır. Bu yazı yazdığım 24 Şubat Perşembe günü akşam itibariyle Rusya, Amerika'nın 2014'teki renkli darbeyle başa getirdiği Zelenski iktidarına karşı kendi ülke bütünlüğünü koruma amaçlı askeri operasyona başlamıştı. Ukrayna'nın sözde müttefikleri ise kendi aralarında Rusya'ya karşı Ukrayna'yı nasıl koruyacaklarına dair düşünüyorlardı. Amerika'nın artık hiçbir itibarı kalmamıştı. Kışkırtıp silahlandırdığı Ukrayna'yı yapayalnız bırakmıştı. Bundan sonraki süreçte Rusya'ya karşı etkili bir yaptırım uygulayacağı şüpheliydi. İşte parayı para yapan en önemli araç güven artık Amerika doları için kalmıyor. Bunun için önümüzdeki dönemde dolar rezerv para tahtından iniyor göreceğiz. Yerine milli paralarla ticaretin yolu açılacak.
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca 26 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Tatlı Yalanlar Acı Gerçekler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tatlı yalanların peşine takılmış nice kitlelerimiz var. Uydurulmuş tatlı yalanları okuyarak, dinleyerek ve etrafına uyarak mutlu olan, gününü gün eden hayli kalabalıklarımız var. Tatlı yalanların sırtından geçinen nice meslek gruplarımız ve meslek erbabımız var. Tatlı yalanların çok mahir pazarlamacıları olmuş ciddi sayıda siyasetçilerimiz var. Tatlı yalan üreten, ürettiği yalanları pazarlayan ve bu yolla sektör haline gelmiş, hatta holdingleşmiş kuruluşlar var diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tatlı yalan üreterek, pazarlayarak ve kitlelere yayarak ciddi kazançlar elde eden şirketler ve çok sayıda çalışanları olduğuna göre demek ki bu toplumda tatlı yalanların alıcısı kitleler oluşmuş durumda. Vaktiyle bir siyasi partinin önde gelenlerinden birisi, genel başkanımız dünya ile ay arasında 4 şeritli yol yaptık dese buna inanacak seçmen kitlelerimiz var diyerek bu gerçeğe işaret etmişti. 20 yıldan beri ülkeyi tek başına yöneten mevcut iktidar partisinin sözcüleri, hayatı yaşanmaz hale getiren fahiş zamlarla ilgili olarak muhalefet partilerini suçlarken, sosyal medyadaki takipçileri de ısrarla bu gülünç iddiayı savunuyorlar. Yine iktidar sözcüleri kilometrelerce uzayan ucuz ekmek kuyruklarını kurgu olarak dillendirirlerken birçoğu bu kuyruklar arasında yer aldıkları halde sosyal medya hesaplarından bu komik iddiayı da savunmaya devam ediyorlar. Tatlı yalanlara sarılmak, onları savunmak demek ki acı gerçeklerle yüzleşmekten daha kolay geliyor bazılarına. Tatlı da olsalar sonuç itibariyle yalan olduklarına göre peşlerine takılanları mutlu etme süreleri sınırlı ve boş çıkma, boşa çıkmaları ihtimal değil mutlak kesinliktir. Hal böyleyken insanlık tarihi şahittir ve ilk çeyreğini bitirmek üzere olduğumuz 21. yüzyıldaki gelişmeler de şahittir ki her devirde çoğunluk hep tatlı yalanların peşine takılmakta ve gerçeklerden sürekli kaçmaktadır. Her çağda, özellikle de bu çağda tatlı yalanların müşterisi çok fakat acı gerçeklerin takipçisi daima az olmuştur. Dünya Sefalet Endeksinde hak-hukuk ihlallerinde, yolsuzlukta ve haliyle yoksullukta, emeğin ve alın terinin kadir kıymetini bilmemekte, ülkeler arasında hep başı çektiğimiz gibi korkulur ki tatlı yalanların peşine takılma ve acı gerçeklerle yüzleşmekten ısrarla kaçınma hususunda da en başlardayız. Tatlı yalanların ömrü gün doğana kadar, yerlerini acı gerçeklere bırakmaktan başka çareleri yoktur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin savunucusu ve destekçisi Ebu Talib.
Ey Kureyş! Sizler Allah'ın kendi halkının seçkinlerisiniz. Sizleri Muhammed'e iyilik etmekle tembihliyorum. Zira o, Kureyş'in emini ve Arap arasında en doğrucusudur. O sizi tembihlediğim tüm özelliklere sahip olandır. O bize gönüllerin kabul ettiği bir şey getirmiştir ve değil başkalarının azarlaması korkusundan onu inkar ediyor.
Ebu Talib ölümün ağırlığını hissediyordu. Bu yüzden kendi kabilesinin büyüklerini toplayarak onlara şöyle dedi. Ey Kureyş! Sizler Allah'ın kendi halkının seçkinlerisiniz. Sizleri Muhammed'e iyilik etmekle tembihliyorum. Zira o Kureyş'in emini ve Arap arasında en doğrucusudur. O sizi tembihlediğim tüm özelliklere sahip olandır. O bize gönüllerin kabul ettiği bir şey getirmiştir ve dil başkalarının azarlaması korkusundan onu inkar ediyor. Ey Kureyş! O sizin babanızın oğludur. Ona bir yaver ve onun hizbine bir destekçi olun. Allah'a yemin ederim ki kimse hidayete ermeden onun yolunu seçmez ve onun hidayetini kabul eden ise mutluluğa erer.
Ebu Talib, İslam'ın ilk yıllarında etkin ve önemli şahsiyetlerden biriydi. Onun adı İmran'dı ve büyük oğlunun Talip olması nedeniyle Ebu Talib olarak bilinirdi. Resulullah'ın veladetinden 35 yıl önce Mekke'de seçkin ve Allah'ı bilen Haşim ailesinde dünyaya geldi. Ebu Talib, Resulullah'ın babası Abdullah'ın anneleri Amr bin Aiz, Mahzumi'nin kızı Fatıma idi. Babası Abdülmuttalib ise
Resulullah'ın büyük babası tüm Arap kabileler tarafından büyüklük ve cömertlikle tanınır ve herkes onun kifayetli biri olarak tevhidi İbrahimi dinini yaymakla meşgul olduğunu bilirdi.
Ebu Talib müvahhid bir ailede ve ruhi kemalat ile manevi üstünlüklere sahip olan Abdülmuttalib gibi bir babanın evinde yetişti. Tıpkı babası gibi Mekke halkının şirk ve putperestliğinin etkisinde kalmadı. Üstelik cahiliye yöntemlerin önünde direnerek kendini her türlü fesat ve kirlilikten korudu. O, bu mümin şahsiyet hakkında Resulullah'ın pak naaşı yanında, "Ey amca, beni küçükken yetiştirdin. Yetim olduğumda benim sorumluluğumu üstlendin ve büyüklükte de yardımcım oldun. Öyleyse Allah seni hayırlarla mükafatlandırsın" şeklinde buyurması ise onu tanımak için yeterlidir.
Ebu Talib Mekke topraklarının ağası ve büyüğü Beytullah hacılarına su veren sakisi Zemzem kuyusunu kazandır ve herkesin saygı gösterdiği kişidir. Tüm ahlaki faziletlere sahip olan Ebu Talib'in çehresinde kralların zarafeti ve soyluların vakar ve haysiyeti vardı. Arap dünyasının tanınmış bilgini Üktem bin Seyfi'den hikmet ve riyaseti kimden öğrendiği sorulunca şöyle dedi. İlim ve edebin dostu, Acem ve Arap'ın seyyidi Ebu Talib bin Abdülmuttalib'den.
Ehl-i sünnet alemlerinden Celaleddin el-Suyuti kendi kitabı Hasaisel Kübra'da İslam dünyasının büyük insanından ilginç bir hikayede şöyle anlatıyor. Mekke'de kuraklığın has safhaya ulaştığı yıllarda Kureyş grup grup yüksek sesle yağmur talep ediyordu. Aralarından biri Lat ve Uzza'dan yardım isteyin derken bir diğeri üçüncülere olan Menat putundan yardım isteyin diyordu. Bu arada nurlu ve iyi niyetli yaşlı bir adam biz haktan sapmışız. Halbuki İbrahim soyundan ve İsmail evlatlarından geriye kalanlar aramızdadır dedi. Ebu Talib'i mi kastediyorsun diye sorulunca evet dedi. Bunun üzerine topluca Ebu Talib'in evine doğru gidip kapısını çaldılar. Hoş sima fakat açlıktan rengi sararmış olan bir adam evden çıkınca herkes onu çevreledi ve şöyle dediler. Ey Ebu Talib, çöller kurumuş ve halk kuraklığa düşmüştür. Koş ve bize yağmur talibinde bulun dediler. Ebu Talib güneş batınca ve rüzgar durunca geleceğim dedi.
Güneş batmak üzereyken veya batmışken Ebu Talib evden çıktı. Yanında karanlık bulutlarının ardından doğan güneş gibi parlayan bir genç vardı ve genç ona eşlik ediyordu. Ebu Talib onu tuttu ve sırtını Kabe'ye dayadı. Koltuklarının altına tuttu. Diğer gençler de onun etrafında durdu. Gökyüzünde tek bir bulut parçası görünmezken, birdenbire etraftan bulutlar toplandı ve şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Öyle ki tüm çöller ve tarlalar su ile doldu. Tam bu sırada Ebu Talib şöyle bir şiir okudu. Nurani çehresinin bereketinden halk buluttan yağmur talep eden beyaz yüzlü, babasızların gönül bağladığı dul kadınların sığınağı olan, çaresiz kalan Haşimoğullarının ona giden ve yanında oldukları zaman nimet ve bereket içinde yaşayan genç Muhammed Mustafa'dan başkası değildir.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam davetini açıkça ilan ettiğinde Kureyş büyükleri Haşimoğullarından lideri Ebu Talib'in yanına gidip senin yeğenin bizim tanrılarımıza küfür ediyor ve bizim dinimizden kötülük de söz ediyor. Bizim inanç ve düşüncelerimize gülüyor ve babalarımızın saptığını söylüyor. Ya bizimle uğraşmamasını söyle ya da onu bize ver ve desteğini ondan çek dediler. Ebu Talib onları iyilikle çevresinden dağıttı. Fakat İslam'ın nüfuzu Kureyş büyüklerini rahatsız ediyordu. Bu yüzden bir kez daha Ebu Talib'in yanına giderken şöyle dedi. Sen bizim aramızda yaşlı ve şerefli birisin. Senden yeğenini durdurmanı istedik fakat durdurmadın. Artık Muhammed'in bizim atalarımızı hatalı bulmasına ve bizi deli ve bilgisiz çağırmasına, bizim tanrılarımıza kötü söylemesine dayanamıyoruz. Onun bizimle uğraşmasını engelle, yoksa seninle ve onunla savaşırız ta ki birimiz ölene kadar.
Ebu Talib yine onlarla barışçıl bir şekilde konuşarak mesajlarını Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ulaştıracağı söz verdi. Bu yüzden Resulullah'ı çağırdı ve Kureyş büyüklerinin sözlerini o hazrete ileterek şöyle dedi. Ya Muhammed, kendi canını ve benim canımı koru ve beni dayanamayacağım bir şeye atma. Resulullah ise şöyle buyurdu. Allah'a and olsun eğer güneşi benim sağ elime ve ayı sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, yahut ben burada canımı veririm. Daha sonra gözleri yaşla doldu ve Ebu Talib'in yanından kalktı. Ebu Talib de duygulanmış ve yeğenini ağlar durumda görmesi bütün tereddütlerini yok etmişti. Bu yüzden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i çağırarak gel kardeşimin oğlu der. Kureyş asla sana ulaşamazlar. Toprağın altına gömüleceğim güne kadar sana yardım etmekten el çekmeyeceğim. Ne istiyorsan onu söyle, ne istersen onu yap, insanlara müjdele ve gözleri aç, beni de kendi dinine çağırdın ve biliyorum ki sen doğru söylersin ve kendi davetinde emin ve doğrusun. Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in dini en iyi dindir.
Daha sonra Ebu Talib Mekke müşriklerin yanına giderek şöyle dedi. Allah'a yemin ki o asla yalan söylememiştir. Bu yüzden teslim olmayacaktır. Gidin ve hidayete ermişken dönün.
Ebu Talib 42 yıl kardeşinin oğlu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hizmet etti ve eğer Ebu Talib'in yardımları ve destekleri olmasaydı veya risaletini tekzip etseydi kesin olarak ki İslam bir süreliğine hareketten durur ve ilerlemezdi. Nitekim ehli sünnet din büyüklerinden bin Ebiyel Hadid, Ebu Talib ve oğlu Ali bin Ebu Talib'in fedakarlıkları ve İslam'ın korunması ve kurulması için verdikleri eşsiz hizmetleri anlatarak şöyle diyor. Eğer Ebu Talib ve oğlu Ali olmasaydı, dinin direği kurulmazdı. Ebu Talib Mekke'de Allah'ın dinini destekledi ve ona sığınak oldu ve Ali Medine'de din güvercinini uçurttu. Ebu Talib bir işe başladı ve ölümü ardından Ali onu bitirdi.
Evet, Ebu Talib birçok zorluk ve baskıya rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i desteklemekten vazgeçmedi ve müşriklerin baskılarına dayandı ta ki Bi'setin 10. yılı 26 Recep gününde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme aşk ve Allah'a imanla dolup taşan kalbiyle dünyaya gözlerini yumdu. Resulullah Ebu Talib'in vefat gününde çok üzgün bir halde ağlayarak Hazreti Ali aleyhisselama Ebu Talib'i gusül etmesi ve kefen giydirmesini emretti. Daha sonra defin sırasında şöyle buyurdu: "Sana öyle bir bağışlanma talep edeceğim ki cin ve insan hayrete düşsün." Ebu Talib'in naaşını Mekke'de babası Abdülmuttalib'in yanında ve Cennetül Mualla'da toprağa verildi.
Ebu Talib'in ölümüyle Müslümanlar ve bizzat Resulullah tek destekçilerini kaybettiler ve düşmanlar da daha cesur ve küstah hale geldiler. İbni Esir Cezri yazdığı El-Kamil fi Tarih kitabında şöyle yazıyor: "Ebu Talib ve Hatice'yi kaybetmek acısı Resulullah için çok ağırdı. Bu sebepten dolayı Resulullah şöyle buyurdu: Ebu Talib yaşadığı müddetçe Kureyş bana hiçbir rahatsızlık veremiyordu. Kureyş, Ebu Talib'in vefatı ardından Resulullah'a eziyetlerine tekrar başladı."
Ve bu konu tüm tarihçilerin üzerinde fikir birliğine oldukları konudur. Ebu Talib hayatta olduğu müddetçe Resul-i Ekrem Mekke'den hicret etmek zorunda kalmamıştı. Merhum Koleyni Kafi kitabında şöyle yazıyor: "Ebu Talib'in vefatı ardından Yüce Allah Resulullah'a vahiy ederek halkı zalim olan kentten çıkmasını, zira artık Mekke'de Ebu Talib gibi bir yardımcısı olmadığını buyurdu ve o hazret hicret emrini gerçekleştirdi."
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin savunucusu ve destekçisi Ebu Talib isimli programımızı dinlediniz. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Irak'ın Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 7. maddesinin kapsamından çıkarılması,
Müzik Siyonist rejim İsrail'in mazlum Filistin milletine yönelik cinayetlerinin devam etmesi
ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın Almanya Haber Ajansı'na açıklamaları.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2621 sayılı kararnameyi onaylayarak Irak Devleti, Kuveyt Devleti, firmaları ve özel kişilerine tazminat ödeyerek resmen Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 7. maddesinin kapsamından çıktığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumunda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak Devleti bugün yaklaşık 30 sene süren tarihinin önemli bir sayfasını kapatarak, diplomasi, siyasi ve iktisadi tarihinde bölge içi ve dışı rolünü tarihi ve medeniyeti ve uluslararası toplumun hedeflerine uygun medeniyet ağırlığına göre rolünün takviye edildiği yeni bir sayfa açtığını belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak'ın eski Baas rejimini 1990 yılında Kuveyt topraklarına saldırması üzerine bir tazminat komisyonu kurdu ve Irak devletini Kuveyt'e 52.4 milyar dolar tazminat ödemekle yükümlü hale getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 26-21 sayılı kararnamesinde Irak Devleti Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu'nun belirlediği çevre hasarları, doğal kaynakların yok edilmesi ve diğer durumlarla ilişkin önceki kararnamelerde belirtilen tüm tazminatları ödediğini ve artık petrol gelirlerinin bir bölümünü bu konu için kurulan tazminat fonuna ödemek zorunda olmadığını belirtti.
Irak Devleti'nin Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 7. maddesinin kapsamından çıkması Irak'ta olumlu karşılandı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni kararnamesine gösterdiği tepkide, Irak'ın Kuveyt'e tazminat ödeme dosyasının kapanması ile birlikte Irak eski despot rejimin Behude Savaşı'nın korkunç bir faslını geride bıraktığını, bu faslın bedelini Irak milleti ve tüm bölge ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Salih sözlerine şunları ekledi. Bugün Irak kardeşleri, komşuları ve uluslararası camia ile en iyi ilişkiler ve bölgede herkesin ortak menfaati olan güvenlik ve barışı destekleyen bir dış politikaya doğru hareket ediyor.
Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Twitter hesabında yaptığı açıklamada tazminat dosyasını kapandığını belirterek bundan sonra kardeş, komşu ve dost ülkelerle en iyi ilişkileri kuracaklarını ve onlarca yıl süren hasmane ve gerginlik yaratan politikaları geride bırakarak Irak'ın ard arda savaşların doğurduğu sonuçlardan kurtarıp yeni bir gelişme dönemine gideceklerini belirtti. Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim de bu gelişmeye gösterdiği tepkide bu kazanımın Irak'ın milli egemenliği ve bağımsızlığının yeniden elde edilmesi için sarf edilen geniş çaplı milli çabaların sonucu olduğunu vurguladı.
Geçen hafta Salı günü akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Beytüllem kentinin Hızır sitesinde Filistinli genç Muhammed Şahade Siyonist askerlerin ateşi sonucu şehit düştü. Filistin Özel Teşkilatı'nın Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 14 yaşındaki Muhammed Şahade Hızır sitesinde Siyonist askerlerin ateş açması sonucu şehit düştüğünü duyurdu. Korsan İsrail medyası ise Filistinli genç taş atarken İsrail askerlerinin kurşunlarının hedefi olduğunu iddia etti.
Kudüs Sesi Radyosu Filistinli genç Muhammed Şahade'nin şehit düşmesi üzerine Hızır sitesinde yaşayan Filistin halkı Siyonistlerin bu cinayetini kınamak için yürüyüş düzenlediklerini yürüyüş sırasında Filistinlerle Siyonist askerler çatıştığını duyurdu. Siyonistlerin bu cinayet üzerine Batı Şeria'nın Beytlehem kentinde Filistinli grupların koordinasyon komisyonu Muhammed Şehade'nin şehadeti dolayısıyla genel grev ilan etti.
Siyonistlerin Muhammed Şehade'yi şehit etmelerine paralel olarak Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Muhammed Hammadi bir açıklama yaparak Siyonistlerin Filistin halkının sergilediği direniş yüzünden Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinden geri çekildiğini açıkladı. Hamas sözcüsü Hammadi, Kudüs'te Filistin halkının Siyonistlerin Şeyh Cerrah halkını bu mahalleden ihraç etme çabalarına karşı sergilediği azim ve irade ve direnişi Tel Aviv'i bu kararını ertelemeye zorladığını belirtti. Sözcü Hammadi, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşanan olaylardan sonra Siyonist rejim Filistinli bölgelerde çatışmaların yeniden başlamasından korkmaya başladığını kaydetti.
Tahran Radyosu.
Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Riyad Mansur da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada eli kanlı rejim Siyonistlerin ve Filistinlerin yerleşim merkezlerine karşı farklı yasaları uyguladığını, Tel Aviv Filistin topraklarında illegal olarak bulunan Siyonistlerle bir sürü imtiyaz tanıdığını fakat bu toprakların esas sahiplerine karşı ayrımcı davrandığını belirtti. Büyükelçi Mansur ayrıca İsrail rejiminin Filistin milletine karşı apartheid uygulamaları, Filistin halkını inzivaya itmeye ve daha fazla Filistinli toprakları işgal etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Büyükelçi Mansur, Filistin halkını kentin sadece %13 kadarlık bir alanında inşaat yapma hakkına sahip olduğunu, ancak Siyonistlerin yerleşim merkezleri inşaatı Filistinlilerin evlerinin yıkımı pahasına devam ettiğini kaydetti. Şimdi ise konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Valla Orta Doğu'da ben bütün gelişmeleri, yani biraz yukarıdan bakıldığında Orta Doğu'daki bütün gelişmeler gelecekte, yani bugün değil belki 50 sene sonra, 100 sene sonra Siyonist rejiminin ve oradaki insanların varlığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani onların güvenliğiyle ilgili olduğunu. Bugün Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, hatta Libya'da, Yemen'de ve tabii ki Filistin'de yaşananlar ve tabii ki işgal altında toprağında ve Lübnan'da. Neden diyecekseniz milyarlarca Müslüman vardır ve bunlar eğer birlikte hareket etseler, hakikaten deyim yerinde ütleseler İsrail diye bir devlet olmayacak. Ama İsrail devleti sürekli genişliyor ve sürekli uluslararası hakların ona tanımadığı işte Golan Tepeleri olsun, ister Batı Şeria olsun, ister Ramallah ve diğer yerlerde işte hepsinde Lübnan'da söz sahibi olmak istiyor ve sürekli dünyadan diğer yerlerdeki Yahudiler getirip oraya yerleşimde atıyor. Buradan hareket edecek olursak açıkçası bütün gelişmeler nedir? İslam ülkesinde çünkü bütün devletler, bütün milletler, halklar, farklı etnik veya mezhepsel bağlı olan gruplar birbirleriyle çatışsınlar. Bunun faydası kime sağlanacaktır? Tabii ki Siyonist rejime. Lübnan'ın özelleneceği olursak tabii Lübnan uzun yıllar işte Marunlar, Mesihiler, Hristiyanlar, Şiiler, Sünniler, onlar bunun arasında çok uzun yıllar yaşanan bir iç savaş yaşandı. Ama son zamanlarda hakikaten son bir 20 yılda Akhli Selim hakim geldi ve Lübnan'ın kendi siyasal denklemlerine göre işte bir cumhurbaşkanı Hristiyan Maruni, bir başbakan Sünni Müslüman, bir Şii meclis başkanı çok güzel bir denge oluşturdular ve bu devam ediyordu. Ve dönem dönemde görüyordur ki Siyonist rejim buraya saldırılar yapıyordu. Bilhassa Hizbullah'ı orada düşünmek lazım. Şeyh Hasan Nasrullah başkanlığındaki direniş tepesi de nihayetinde Lübnan'ın belli bir bölgesinde hakim ve ayrıca Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne büyük bir destek. Bunları düşündüğümüzde Orta Doğu bu kadar ateş ve barış içindeyken Lübnan'ın böyle bir huzur, tekrar eskisinden söylendiği gibi Orta Doğu'nun Paris olma huzuru ve sükuneti mutlaka Siyonist rejimde birilerini ne derler tedirgin etmiştir ve onları bir kışkırtmıştır. Mutlaka ama mutlaka, yani şu anda elimizde kesin bilgiler yok ama orada yaşanan herhangi bir şey, ülkenin güvenliği, tehlikesi, herhangi bir şeyde mutlaka Siyonist rejiminin veya onun taşeron örgütlerinin bağı var diye düşünüyorum. Biz meşhur Türkiye'de bir lafımız var. Azerbaycan ve Türkiye için deriz ki, Azerbaycan ve Türkiye ikisi tek millettir ama iki devletleri vardır. Onu ben tersten şöyle söylerim. Suudi Arabistan'la İsrail İki millet tek devlettirler. Şimdi bunu ben önceden söylerdim. Bunu ben 10 senedir söylerim. Ama ya Abbas Hoca, sen de her şeyde çok aşırı söylüyorsun. Ya böyle şey olabilir mi? Bir Müslüman devletle bir Yahudi devleti nasıl tek devlet olur? Yavaş yavaş yavaş yavaş bu yıllarda geldi çıktı benim. Hala belki kabul etmeyenler var ama ben haklı çıktım. Siyonist rejimle Suudi Arabistan iki millettir. Birisi Ağlı Suud'la Suudi Arabistan, birisi de Siyonist İsrail ama tek devlettirler bunlar. İlla bakanlar kurulu, ne hükümetleri, cumhurbaşkanlar, başbakanlar falan ayrı tabii. Hepsi, ikisi, birisi Riyad'da oturuyor, birisi Tel Aviv'de oturuyor. Ama bunların ortak kabine toplantıları yapıldığını düşünüyorum. Ortak güvenlik toplantılarının yapıldığını düşünüyorum. Ortak ordu komutanları oturuyorlar ve beraber nasıl İslam dünyasını bitiririz diye planlama yapıyorlar.
Sayın Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Almanya Haber Ajansı'na verdiği mülakatta iki önemli eksene değindi. İlk eksen Suud rejiminin başını çektiği Yemen karşıtı ittifakla ilgiliydi. Bakan Faysal bin Farhan bu eksende sözlerinin iki boyutu vardı. Suudi Bakan bir yandan Riyad ve Berlin arasında silah alanında uzun süreli iyi ilişkilerine işaret ederek Almanya yönetiminin Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulamasını eleştirdi. Bakan Farhan'ın bu sözlerinin ikinci boyutu ise bir nevi Yemen'e karşı dayattıkları savaşta yenilgiye uğradıklarının itirafıydı.
Suudi Bakan Faysal bin Farhan ülkesinin Yemen'e saldırmasının amacını istifa eden Mansur Hadi yönetimine destek vermek olduğunu, fakat bu iş Riyad'ın beklentisinden çok daha uzun sürdüğünü kaydetti. Gerçekte Bakan Faysal'ın bu sözleri Suud rejiminin Yemen Savaşı'ndaki baskı altında olduğunu gösteriyor. Zira Riyad bir yandan başta Almanya olmak üzere bazı batılı ülkelerin desteklerinden yararlanamıyor ve öbür yandan da Yemen bataklığına saplandığı anlaşılıyor.
Suud rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın sözlerinin ikinci ekseni, Korsan rejim İsrail ile Abraham adıyla anılan normalleşme anlaşmasıyla ilgiliydi. Bakan Faysal, Siyonist rejimle normalleşme anlaşmasını Arap ülkelerin yararına olduğunu ve bölgede barışa hizmet ettiğini iddia etti. Bakan Faysal'ın bu sözleri, Suud rejiminin İsrail'le normalleşmeyi olumlu karşıladığını, fakat bunu resmi ve aleni yapmaktan korktuğunu, zira bu durumda Filistin'e sırt çevirirken İslam ülkeleri arasındaki konumunu kaybedeceğini düşündüğünü ortaya koydu.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Beyset Bayramı münasebetiyle İran'ın ve dünyanın Müslüman milletlerine hitaben konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran, Ukrayna'ya barışı geri getirmeye yardımcı olmak için diplomatik rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. Suriye, Rusya'nın kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.
Yeniden Ukrayna için acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son toplantısı tarihe geçecek ilklerin yaşandığı bir oturum oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika ve Arnavutluk tarafından konseye sunulan karar tasarısı Rusya'nın vetosuyla reddedildi. Avrupa Birliği hava sahasını Rusya'ya kapatıyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.